Ayrım 35, sayfa 462. At, Bowers dosyaları 3. Stephen James. John'un Dr. Bryant'ın evine bıraktığı son 3 suçun bu gece tamamlanacağını bildiren notun birkaç FAA yönergesi çiğnemeyi haklı kıldığına karar verdim. Böyle olunca ticari uçuşlarda verici cihazların çalıştırılmasını yasaklayan yönetmeliklere rağmen Denver'a uçarken bilgisayarımın kablosuz bağlantısı aracılığıyla Falcon üzerinden askeriyenin savunma amacıyla fırlattığı uydu ağından yararlanıp coğrafi profili yeniden yapılandırmaya giriştim. Salı günü kaybolan Rahip Hughes'dan hala haber alınamamıştı. Kaçırıldığından tam emin olmasam da suçların zamanlaması ve gidişatı göz önüne alındığında bu kayboluşun göz ardı edilmek için fazla tesadüfi olduğuna kanaat getirdim. Bu nedenle rahibin Rachel's Cafe'den yalnızca 2 blok uzaklıktaki evini ve Aziz Michael Kilisesi'ni de coğrafi profile ekledim. Ardından son iki kurban Benjamin Rhodes ve Profesör Adrian Bryant'ın ev ve iş adreslerini, bir de Bryant'ın Denver News binasına giderken izlediği güzergahı kaydettim. Güncellenen bilgiler yardımıyla suçların dağılımını ve zamanlamalarını analiz ederek kurbanların kullandıkları güzergahların 4 bölgede kesiştiğini buldum. Denver Üniversitesi yakınları, Cherry Hill Alışveriş Merkezi, şehir merkezinin bir bölümü ve City Park dolaylarındaki mahalleler. Falcon bana onun %58.4 ihtimalle bu 4 bölgeden birinde yaşadığı ya da çalıştığını söyledi. Çok şey olmasa da bir şeydi bu. Çoğu suç uygun zaman ve arzunun kesiştiği noktada ortaya çıkar. Saldırgan paçayı sıyırabileceği ihtimalini görür ve hamlesini yapar. Ancak John farklıydı. Onun yaptığı her şey tahammüdendi. Her şey dikkatlice planlanmıştı. Doğrusu şu ana kadar yalnızca bulmamızı istediği kadarını bulmuş olduğumuz düşüncesini kafamdan atamıyordum. Bunlarla meşgulken Poe'nun dedektifi C. August Dupin'den çıkardığım ders geldi aklıma. Bir dedektifin düşmanının zekasını, eğitim düzeyini, derinliğini anlaması ve buna göre hareket etmesi hayati önem taşır. İhtiyacım olan şey buydu, ona göre davranmak. Önümdeki belgeye 3 başlık attım ve altlarına notlarımı yazdım. Fiziki tanımlama. Erkek beyaz, orta ölçülere sahip, yaklaşık 1.80 boylarında atletik vücutlu. Eğitimi, en az 6 kişiye ilaç verdi ya da zehirledi, ölümcül dozajları, insan kalbini yerinden çıkarmayı biliyor, tıbbi eğitim, tıbbi geçmiş. Sebastian Taylor'ı etkisiz hale getirdi, savunma sanatları, müdafaa teknikleri. Ahırı tamamen yakabilmek için saman ve kalasları nasıl yerleştirmesi gerektiğini biliyordu. Şaşırtma taktikleri, patlayıcı maddeler eğitimi, kundakçı. Aramalarını yaptığı telefonların yer tespitini engellemek için GPS'leri engelledi. Bilgisayar korsanı, askeriye, haberleşme deneyimi. Zeka ve beceri. Taylor'ın ve Dr. Bryant'ın evlerine girdi. Morgun kilidini kırdı, güvenlik sistemlerini etkisiz kılmada, kilit açmada, güvenlik kameralarını tespit etmede başarılı. Parmak izi ya da DNA bırakmaktan kaçındı. Adli tıp konusunda bilgili. Baptist Memorial'ın kameralarının yerlerini biliyordu. Hastane güvenliğine erişimi mi vardı? Madendeki cinayet için benim de mensubu olduğum Rocky Dağları Şiddet Suçları Kuvvet Gücü'nün işi ele almasını talep etti. Kayıtlı olmayan telefon numaramı buldu. Listeyi incelerken Tessa'nın Dacoitler hakkındaki görüşlerini hatırladım. Hintli yetkililer onları yakalamak için kullanmaları en muhtemel yolları değerlendirip arazi kullanım şablonlarını çıkarmaya çalışarak bunları suç mahallerinin birbirlerine olan yakınlığı da karşılaştırıyor ve bu şekilde şüpheli listesini daraltıyorlardı. Evet, şüpheli listemi daraltmalı. Hala Jake'in katilin federal dijital veri tabanında erişimi olabileceği yönündeki şaşırtıcı derecede ikna edici fikrini araştırma şansı bulamamıştım. Böylece sisteme giriş yaparak tüm federal ve yerel çalışanlarla eyalet hükümetlerine mensup kişilerin yer aldığı erişim dizinine ulaştım. Denver Birleşik Devletler'de çalışan federallerin sayısı bakımından Washington DC'nin ardından ikinci sıradaydı. Bu nedenle oldukça uzun bir liste çıkmıştı karşıma. 21.042 isim. Ne var ki bu liste her eklediğim arama ölçütüyle büyük ölçüde kısaldı. Erkek, beyaz, 1.81-1.85 boy, 80-85 kilo. Ardından bu aramayı askeri ya da tıbbi geçmiş, sabıka kaydı, adli tıp ya da yakın dövüş eğitimi, şüpheli listesinde olup olmama ya da dört sıcak bölgeden birinde oturmak ya da çalışmak kıstaslarıyla birleştirdim. Boyum birkaç santim daha kısa olsaydı listeye ben de dahil olabilirdim. Sonuçta elimde 51 isimden oluşan bir liste vardı. Son olarak bu isimleri Chicago civarındaki havaalanlarından ya da buralara Perşembe ve Cuma günleri yapılan uçuşların yolcu listeleriyle karşılaştırdım. Bundan bir şey çıkmadı. Fakat listeye bir kez daha göz atınca bu 51 isimden birkaçını anımsadım. İki dispatcher, Bearcroft madeninin sahibini araştıran memur James'ın da dahil olmak üzere 6 polis memuru ve adli tabibin ofisinden Lance Riedlin, Cheyenne ve beni morga götüren genç stajyer. Lancaster Calder daha önce ME ofisinden birilerinin 911 kayıtlarına ulaştığını söylemişti. Burası Lance'in çalıştığı yerdi. Aynı zamanda Cheyenne, morgda anons sistemiyle yardım istediğinde gelen 3 kişiden biriydi de. Listeyi internetteki dava dosyalarına yükledim ve bir kopyasını Cheyenne'e göndererek listedeki isimler, özellikle de Riedlin hakkında takibat yapmasını rica ettim. Ardından hostes Denver Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiğimizi anons etti. Emniyet kemeri ışığı yanarken bilgisayarımı kapatıp işe gitmek üzere hazırlandım. Son 4 saatte Giovanni bir adam ve bir kadını iradeleri dışında kiralık deposuna getirmişti. Ondan sonra işle ilgili bazı konuları halletmesi gerektiğinden ancak şimdi gelip onları kontrol edebiliyordu. İkisi de hala güvende, hala hayattaydı. İyi, bunun icabına bakmak için gece geri gelecekti. Kiralık depodan ayrılmadan önce gerekli tüm malzemenin çamaşır torbasında olduğundan ve elektrikli battaniyenin 84 dereceye ayarlı olduğundan emin oldu. Mükemmel, battaniyeyi arabasının arka koltuğuna yaydı. Elinde kalan son 3 çıngıraklı yılanın içinde bulunduğu çamaşır torbasını battaniyenin üzerine koydu. Depoyu kilitledi ve Amy Lee'ni bulmaya gitti. 98. bölüm. Saat 16.40. Dedi Tessa. Sakin ol diye cevap verdi Dora ağzında sakızla. Bakıyorum. O gün Marta günlüğü Tessa'nın çöp kutusundan çıkarmış ve Tessa okuldan döndükten sonra günlüğü sorduğunda ona geri vermişti. Tessa şu anda Hazreti Eyüp sabrıyla Dora'nın babasının soyadını bulmasını beklerken iki kez çözdüğü ama bunlar sayılmazdı çünkü gözleri açıktı, Rubik küpüyle uğraşıyordu. Tessa 5 dakika daha bekledikten sonra yeniden sordu. Bir gelişme? Olabildiğince hızlı gidiyorum ama bu zor. Annen soyadlarını kullanmamış. Bunu sana ben söyledim zaten. Biliyorum diye söylendi Tessa. Daha önce de söylediğim gibi ne yazdığına çok takılma. Başka şeylere bak, mektuplara, kartpostallara, oraya yapıştırdıklarına bak. Bakıyorum. Dora daha önce Tessa'nın ondan hiç duymadığı bir ses tonuyla çıkıştı. Pardon. Neyse biliyorum, sadece elimden geleni yapıyorum, tamam mı? Gergin bir sessizlik bir süreliğine odaya hakim oldu nihayet Tessa. Dün gece öykünü okudum dedi. Öykümü mü? Adınla ilgili olanı Pandora'nın kutusu. Daha önce, çok önce okumalıydım biliyorum ama yine de sen haklıymışsın. Bir tür hastalık ya da salgınla filan son bulacağını düşünmüştüm ama öyle değilmiş. Dora başını günlükten kaldırdı. O halde kutuda kalan son şeyin ne olduğunu biliyorsun. Evet dedi Tessa, umutmuş. Dora yeniden parmaklarını günlüğün sayfalarında gezdirmeye başladı yavaşça. Fakat şimdi sayfaları çevirmeyi bırakmış, gözünü günlüğe dikmişti.
Ne var diye sordu Tessa.
Arkadaşı sessizliğini korudu. Ne yazıyor? Tessa küpü bırakıp yatağı arkadaşının yanına kıvrıldı. Ne buldun? Dora günlüğü Tessa'nın eline tutuşturdu ve Tessa sayfaya yapıştırılmış olan kartpostalı gördü. Christy, adresini internetten buldum. Hala seni düşünüyorum. Umarım iyisindir, Paul.
Yalnızca 3 yıl önce postalanmış.
Tessa ve annesinin daha Patrick'le tanışmadan önce birlikte yaşadıkları New York'taki adrese gönderilmiş. Bir de gönderen adresi mevcuttu. El yazısıyla yazılmış. P. Lansing, 1682 Doğu Hennepin Bulvarı, Minneapolis, MN 55431. Bir anda babasıyla ilgili her şey hep olduğundan daha gerçek göründü. Belli bir tarihte, gerçek bir adreste yaşayan gerçek bir insandı o. Soyadın Lansing olmalıydı. Tessa Lansing, Tessa Lansing, Tessa Bernice Lansing. Notu yeniden okudu fakat bir sonuca varmak için fazla kısaydı. Sadece Paul Lansing, annesini hiç unutamamıştı. Usulca biraz kendi kendine, biraz arkadaşına, benimle ilgili bir şey dememiş dedi. Dora bir süre sakızı cakcuk çiğnedikten sonra çöpte duran bir parça kağıda yapıştırdı.
Belki senden haberi yoktur.
Ne? Tessa Dora'nın çöp kutusunu yataktan uzağa itmesini izledi.
Ne demek istiyorsun, hamileyken ona yazıp?
Yo, onları biliyorum. Demek istediğim, ya doğduğundan hiç haberi olmadıysa?
Bu mümkün değil.
Neden diye sordu Dora.
Bilmem, sadece biliyordur işte.
Duraksama.
Aynen açık açık bırakıp gidenin o olduğunu söylemiş mi hiç?
Günlüğün elleri arasından yatağa kayıp düşmesine izin veren Tessa arkadaşının yanında yastığa yaslandı.
Annemin mi uzaklaştığını söylüyorsun?
Dora omuzlarını silkerek evet, bilmiyorum yani neden olmasın dedi. Yeni bir sakızı çıkarıyordu.
Yani korkmuştu ve onu hayatında istemiyordu. Belki de öylece eşyalarını toplayıp başka bir yerde yeniden başlamak için ayrıldı ondan.
İnanılır gibi değildi ama bir taraftan da inanılmayacak gibi de değildi. Paul senin yetiştirilmene yardım etmek istedi. Yaşadığını bilseydi seninle olmak için gelirdi. Özellikle de annem öldükten sonra. Bir yandan aklından bunlar geçerken diğer yandan annesinin onları bırakanın babası olduğunu dostluğuna herhangi bir zamanda söylediğini hatırlayamadı. Belki de terk edenin o olduğunu farz etmişti.
Şimdi ne olacak Tessa?
Dora yeniden sakız çiğniyordu. Tessa'nın çırpınan, titreyen kalbi düşünmeyi, seçenekleri değerlendirmeyi güçleştiriyordu.
Bilmiyorum.
Hatıra kutusunu, günlüğü ya da Paul'ün mektubu ve kartpostallığını hiç bulmamış gibi yapabilirdi. Bir ihtimal ve bunların hiçbiri yaşanmamış gibi hayatına devam edebilirdi. Evet doğru, bu çok da işe yarardı ya. Diğer taraftan Tessa kartpostala baktı, adres. Okul çantasını kaptı, bilgisayarını çıkardı ve açtı.
Bir dakika, Dora yanında bitiverdi. Sen bunu...
Evet dedi Tessa, yapacağım. Martha'nın evinde kablosuz bağlantı yoktu ama komşulardan birinde vardı ve Tessa onlarınkinden internete girdi. Sarı sayfalar sitelerinden birine girip arama kutusuna Paul Lansing'in adını yazdı ve araya bastı. 99. Bölüm. Uçak iner inmez telefonumu açtım. Cheyenne'e ulaşıp şu 51 isimli liseden herhangi bir şey çıkıp çıkmadığını öğrenmek istiyordum. Fakat John'un o gün erken saatlerde suç mahalline benim için özel bir not bırakmış olduğu gerçeği hiç hoşuma gitmiyordu. Bu yüzden gecenin geri kalanında onu aramak üzere işe koyulmadan önce Tessa ve annemin güvende olduğundan emin olmak istedim. Eğer Cheyenne annemin evinde benimle buluşabilirse bir taşla iki kuş vurabilirdim. Numarasını tuşladım fakat hat meşguldü. Ben de bir sesli mesaj bırakarak benimle derhal buluşmasını rica ettim. Adresi bıraktıktan sonra maskot için teşekkür edip duruşmanın iyi gittiğini bildirdim. Ki bu doğruydu. Adalet yerine gelmiş olsun ya da olmasın. Birkaç dakika sonra kapıya doğru ilerlerken telefonum titremeye başladı. Arayanın çağrıma geri dönen Cheyenne olduğunu düşünürken telefonu açtığımda karşımda Dr. Eric Bender'ı buldum.
Ah dedi, yanlış numara çevirdim galiba. Bunun Tessa'nın numarası olduğunu sanıyordun.
Ödünç aldım şimdilik.
Şey, madem öyle Pat, aramamın sebebi bu gece bir otopsi daha yapmam gerekiyor. Alakasız bir şey ama Dora telefonunu açmıyor da. Ben Dora'nın evde yalnız kalmasını istemiyorum. John hala ortalıktayken, yani ben sadece merak ettim de.
Endişeli olmasını anlıyordum. Pilot kapıya doğru manevra yaptı. Biliyorsun eşim bu hafta şehir dışında. Dora okuldan sonra Tessa ile beraber size gitti. Bu gece orada kalabilir mi diye soracaktım. Buradan 10:30-11'den önce çıkabilirmişim gibi görünmüyor. Ama erken çıkarsam uğrayıp alırım.
Gerek yok, merak etme. Tessa annemdi. Kızlar orada kalabilirler. Evi iki memur izliyor.
Emniyet kemeri ışığı söndü. Ayağa kalkıp eşyalarımı toparladım. Aslında ben de tam oraya gidiyordum kolaçan etmek için. Bir sorun var ama. Stajyerin Lance Reardlin cumartesi öğleden sonra seninle birlikte çalışıyor muydu?
Evet, akşam 6'ya kadar falan beraber hastanedeydik.
Niye ki? O halde çiftlikteki o olamaz. John o olamaz. Çıkmaz sokak. Yalnızca davayla ilgisi olan herkesi öyle bir soruşturuyorum.
Yolcular uçaktan inmeye başlamıştı. Ben de onlara katıldım.
O halde dedi. Bu akşamki planımda bir değişiklik olursa sana bildiririm. Sen de Dora'yı gördüğünde beni bir aramasını söyler misin?
Elbette. Görüşürüz.
Telefonu kapatıp uçaktan indim. Terminalden çıkarak arabama yürüdüm. Emily'in arabasıyla sokağına döndüğü sırada gülümsemekten kendini alamıyordu. FBI profilcisiyle buluşmasından ve konuşmalarını kaydetmesinden bu yana birkaç saati yazarak geçirmiş, Sebastian Taylor'ın Evergreen'deki evini kendi gözleriyle görmek için oraya kadar gitmiş ve New York'tan onu temsil etmekle ilgilenen, daha doğrusu onu ve yardımcı yazarını iki yayın eviyle konuşmuştu. Ayrıca Blackberry'sinin günün büyük bir kısmında kapalı tutacak kadar dikkatli olduğundan ve GPS olmayan daha eski model bir araba kullandığından, yalnız ve bir polis ya da FBI ajanı tarafından her yerde takip edilmemiş olmanın tadını çıkarmıştı. Yine de Reggie'nin ondan kaçtığı için kızgın olacağını biliyordu. Şimdi eve dönme zamanıydı. Öpüşme ve telafi zamanı. Ancak eve yaklaştığında Reggie'nin arabasının orada olmadığını fark etti. Onu arıyor olabilirdi dışarıda. Ne tatlı. Bu durumda eve girdiğinde kendisi için bir not bırakıp bırakmadığını görebilirdi. Eğer yoksa sesli mesajlarını kontrol ederdi. Blackberry'sini açtı, garaj kumandasına bastı, içeri girdi. Sonra kapıyı kapattı. Tessa Minneapolis, Minnesota'da yaşayan bir Paul Lansing bulamamıştı. Bu yüzden arama kıstaslarını genişletti ve sonuçta tüm ülkede toplam 82 kişiden oluşan bir listeye ulaştı. Annesinin okula babasıyla birlikte gittiğini biliyordu. Bu durumda bu 82 kişiden her birinin şu anki adreslerinde ikamet süreleri, doğum tarihleri veya gittikleri okul onları babası olma ihtimalinden bertaraf edebilirdi kolayca. En sonunda sonuncuda başarıya ulaşamayınca bezgin bir halde iç geçirdi.
Dora saçını yapıyordu. Bir şey bulamadın mı?
Hayır.
Şimdi ne yapacaksın?
Teresa ofladı. Bilmiyorum. İnternette çıkmıyor ama kişisel geçmişini de öyle pat diye silemez ki insan. Sonuçta bir kere internete giren bir şey.
E biliyorsun.
Dora omuz sıyıktı.
Ülkeden ayrılmıştı belki ya da başka bir şey.
Belki de.
Dora bir saniyeliğine sakızladı, ses çıkarmadan çiğnemeyi becerdi. Şey olduğunu düşünmüyorsun ya, yani işte...
Ne?
Bilirsin onun işte ölmüş olabileceğini.
Tessa bu ihtimalin gerçekleştiğini kabul etmek istemiyordu.
Bilmiyorum dedi yavaşça.
Bunu düşünürken Dora saçlarıyla oynamayı bırakmıştı, öyle boş boş aynaya bakıyordu. Tessa'ya gülümsedi ama gözleri onu ele veriyordu.
Ne oldu diye sordu Tessa. Onun öldüğünü düşünürken aklıma şey...
Henna.
Evet. Cidden Dora. Bu olanlar için kendini bu kadar tüketmemelisin. Sen yanlış bir şey yapmadın.
Dora susuyordu.
Tek yaptığım mesaj atmaktı. Hepsi bu. Tüm yaptığım bu. Diğer kızın hatası bakıcının, bebeği yalnız bırakan o.
Tessa bunun faydası olmadığını fark etti. Her şeyi tek tek anlatmaya devam etmek işleri ancak daha kötü hale getirebilirdi. Söyleyecek daha iyi şeyler bulamadan ya da babasının ölmüş olduğunu, o korkunç ihtimali yeniden düşünmeye başlayamadan evin kapısının açıldığını ve Patrick'in seslendiğini duydu.
''Tessa, Dora, kızlar orada mısınız?''
O ve Patrick birlikte zor zamanlardan geçmişlerdi. Yeteri kadar. Bir üvey baba ve kızı için yeterince tuhaf dönemlerden geçmişlerdi. Şu anda en son ihtiyacı olan öz babasını Patrick'le konuşmadan aramaya kalkışmasını onun öğrenmesiydi. Sayfayı kapattı, merdivenlerden aşağıya seslendi.
Yukarıdayız.
35. ayrımın sonu. Sayfa 475.